Ayrım 47.
Ancak şair Turgut Akın'a ne zaman ve nerede rastladığını, o günden beri neler yaptıklarını şüphesiz onun hoşlanacağı bir düzende anlattıktan sonra ilk eline geçirdiği dakika boşluğundan bürosundaki gündelik yaşamasına giriyor. Biraz biraz sürgündeki kral gururunu kullanmanın çarelerini araştırırken, biraz biraz da iki gündür çektiklerini bir çizgi çekip unutmuş tanınmış iş adamı Seyit Sabri yine yerleşiyor. Ama Akın'ın babası Seyit Sabri'li yine kaçıp gitmesindeki sırrı anlayamıyorum. İstediği her şeyi evde kalarak da elde edebilirdi. Hatta daha kolay elde edebilirdi. Ona araba almayı düşünüyordum. Ya da Turgut'un Akın'ın yaşantısına katacak bir takım güçlükler arayabileceği yolundaki açıklamalarını dinleyerek, güçlükler mi? Güçlükler araması güzel, nihayet benim oğlum olduğunu gösterir. Ama habersiz kaçmasın diye, bana söyleseydi onu hiçbir yerde bulamayacağı güçlükleri ona bu şirketin içinde sağlayabilir. Yaşı ne, başı ne? Turgut'a viski ikram etti. Size zahmet oldu. Neyle meşgulüm demiştiniz? Muharririm efendim dedi Turgut. Şairim diyecekti, korktu diyemedi. Seyit Sabri'nin gözünde bütün önemini kaybedebilirdi. Gerek şirketi gerekse Akın'ın babasını en iyimser tahminlerinin üstünde bir yerde umduğundan çok daha lüks, beklediğinden çok daha alafranga bulmuştu. Seyit Sabri Hristiyan sakalı ve artık ışıltısı odayı dolduran kral profiliyle viskisine iş adamı rolüne çıkmış bir Fransız aktörü gibi birbirini tamamlayan çeşitli pozlarla eğiliyor, bu ve gittikçe daha çok kendine ve servetine güvenen konuşması Turgut'u etkiliyordu. Biraz gözümü açarsam, kafamı kullanmayı becerebilirsem bu defa muhakkak şeytanın bacağını kıracağım. Bu adam hiçbir şeyi göremeyecek kadar Akın'a. Akın her şeyi iyice görerek bana düşkün. Aman dikkatli olmalı, emniyet telkin etmeli. Sizce Turgut Bey ne zaman eve dönecek Akın? Ne zaman isterseniz buradan çıkıp onu öğlen yemeğine eve getirebilirim fakat... Başka daha ciddi bir ses aradı. Fakat bence üstüne düşmemek daha iyi. Bırakalım göreceğine varsa görsün, hevesini alsın. Benim kanatlarım altında serüvenini yaşasın. Sırası gelince sizin vaziyetten haberdar olduğunuzu ona söyler, eve dönmesini hazırlarım. Seyit Sabri en çok benzetmeyi sevmişti, gülümseyerek. Evet dedi, sizin kanatlarınızın altında. Sonra bir çek yazdı, şair Turgut'a verirken, beni dedi bir ölüm kabusundan kurtardınız. Size borcumu ödeyemem. Bunu çocuğun masraflarını karşılamak için lütfen kabul ediniz. Bundan böyle irtibatımızı kaybetmeyelim. Turgut iki gündür böyle bir şey kurduğundan mı yoksa paraya hiçbir şekilde direnemeyecek kadar parasızlık çektiğinden mi nedir? Usulen dahi itiraz etmeden birkaç sıfırla yüklü kağıdı Seyit Sabri'nin parmakları arasından çekip alıyor, ufacık bir an gözlerinin diri mavisine acı bir şimşek yeşili karışıyor, yanakları daha kızarıyor. Mahcup ettiniz beyefendi diyor, ben Akın'ın abisi gibi. Seyit Sabri onu uğurladıktan sonra gitti pencerelerden yine Haliç'i aradı. Rüzgar minarelerin ve gemi direklerinin arasından açık deniz ıslıklarıyla geçiyor, karın hızlı ve düzensiz dağılışı katı cisimlerden edinilmiş sağlamlık duygularını incitiyordu. Akın'ın nerede olduğunu, ne yapmak istediğini biliyordu artık. Düğme çevrilmiş ışıklar yanmıştı. Oktay'a İbrahim dedi, günahını aldık. Oktay ben size söylememiş miydim demedi, o anlamda bakıp sustu. Seyit Sabri, Yılmaz'a söyle de derha şu yanımdan çıkan adamın ardına düşsün. Dürüst bir adama benziyor gerçi, yine de belli olmaz. Şimdi. İki kart vizit uzatıp ilave etti. Sizi bekliyorlar, gelsin dersinler mi? Seyit Sabri yazıhanesine dönerken kartları gözden geçiriyor. Asım Taga, ithalat vesaire. Ya, acaba neymiş Taga'nın derdi? Öbürü Kemal Rıfat, Marmara Haber Ajansı sahibi. Koltuğuna bir tahta oturur gibi törenle oturuyor. Çıkmak üzere olan noktaya, peki diyor, gelsinler. Hüsnü Faik pencereden gökyüzüne doğru yumruklarını sıktı. Kendi kendine beni dedi yıldıramazlar. Ne korkutabilirler ne sindirebilirler. Asker bir babanın oğluyum ben, hürriyetperver bir zabitin. Gökyüzü yumruklarının yukarısında esmer beyaz bir Balkan gökyüzü olarak ansızın değişiyor. Altında lapa lapa bereketli ve bol bir kara boğulmuş. İştip kasabası, ufacık Otina çayı, dondu donacak. Yılların gerisinden kristal gibi parlıyor kaba tüylü kısa burunlu çomarların uğultusu. Mendik ya da pirlepe doğrultusundan parlayıveren beygir kişnemeleri. Ya Makedonya'yı o sıralarda alt üst eden Bulgar çetelerinin ya da onların ardına düşmüş nizamiye süvari bölüğünün karanlığı çiğnediğine işaret. Hüsnü Faik'in babası, süvari kaymakamı Pirlepeli Faik Bey, bir eşkıya öfkesiyle parlayan ocak ateşine çizmelerini verip, karlarını eritirken takipten beraber döndüğü İstanbullu genç mülazıma, ''Bu baskın diyor, madem ki Krivalak istasyonunda olmuş, mutlaka Efrem Çuşka düzenidir. Çentralisttir bunlar, bağımsız Makedonya için dağa çıkmışlardı.'' ''Sandanski adını hiç duymadınız mı?'' ''Duydunuz, ha, bunların başı işte o, Efrem Çuşka da birinci adamı.'' Bazı da dik bıyıklarından kıvılcımlar uçurarak Yıldız Sarayı'ndaki müstebide alaşağı edip kanunu esası ilan edebilmek, her şeyden evvel ordudaki genç zabitlerle Paris'teki hürriyetperver münevverlerin teşrik-i mesai etmelerine bağlıdır. Kaymakam Faik Bey, Selanik'teki gizli İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne girmiş, Eyüp Sabri Bey ile Atıf Bey ile münasebet kurmuştu. Büyük don geceleri ocağın çevresindeki yer minderlerine öteki zabitlerle bağdaş kuruyorlar, çay üstüne çay demleyip saraya karşı silahlı bir ayaklanmanın ne türlü yapılması gerektiğini konuşuyorlardı. Otida'nın buzları üzerinde kurtlar dolaşıyor, çıtırtılı kuşkulu bir gece iç dibi eziyordu. Hüsnü Faik acıya çalan çok demli çay tadını, hürriyet ve kanunu esasi kelimelerinin saygıyla anılışını, üzerine yemin edilmiş Kur'an'ın yaldızlı işlemelerini ve tabancaların siyah aydınlığını hiç unutamıyor. Bir gün Niyazi Bey'in bir avuç hürriyet fedaisiyle Resne dağlarına çekildiğini ve sultana meydan okuduğunu işitiyorlar. Onun üzerine onu öldürmek göreviyle gönderilen Felik Şemsi Paşa bir Temmuz sabahı cemiyet üyelerinden mülazım-ı evvel Atıf Bey'in eliyle vuruluyor. İlkin süvari borazanlarının hazır ol emri, sonra telgrafhaneden çıkan sarışın, astragan, siyah kalpaklı, kordonlu ve nişanlı Şemsi Paşa'nın faytona binişi. Kalabalıktan hançer gibi sıyrılan genç zabit birden ateş ediyor. Büyük bir at, insan, silah, fes ve borazan anaforu. Faytona yığılmış kanlar içinde Ferik Şemsi Paşa, çabuk çabuk yırtılan çığlıklar ve emirler. Tutun, kaçırmayın, yakalayın. Bir başka aydınlıkta Otira'nın suları köpüre köpüre yükseliyor. Dağların karı erimiş. İç dipte herkes süvari kaymakamı Faik Bey ve oğlu Hüsnü hınzır bir sel tehdidi altında ilkbaharı karşılıyor. Ne yanına dönsen çiçekleri, yenilenmiş yaprakları ve zengin yeşilleriyle ağaçlar, dut ağaçları, erik ağaçları, kiraz ve vişne ağaçları. Hüsnü Faik böyle selin iki parmak belisindeki bir bahar gecesi İstanbul'a gitmek üzere babasından son ayrılışını en küçük ayrıntılarıyla hatırlıyor. Kulağında hala onun söyledikleri, seni oğlum Hüsnü Muharrirlik Vadisi'nde istidatlı görüyorum, asker bir babanın oğlusun, günün birinde sahibi kalem bir şahsiyet olursan babanın hürriyetperver bir zabit olduğunu unutma, Rumeli dağları buna şahittir. Hüsnü Faik'in bu sabah yazı masasının başından birlikte yayınlanmak amacıyla içinden seçmeler yaptığı, Mustafa Kemal'in söylev ve demeçlerinden, kopup kopup sıkılmış yumrukları ve alnına yükselmiş beyaz kaşlarıyla yıllar öncesine akması boşuna mı? Avukat Sadık alışılmış konuşmasına göre tane tane sayılabilecek düz ve ağır bir konuşmayla telefonda demin ne diyordu? Üstadım size bir haber vereceğim. Çocuklar söylemeye cesaret edememişler. Dün akşam bana havale ettiler bu işi. Bütün gece düşündüm, sonunda vaziyeti olduğu gibi size nakletmenin en doğru hal şekli olduğuna karar verdim. Sesi nedense ara sıra zayıflıyor, bir ıslıkla adeta çiziliyordu. Dün bir celtname gelmiş sizin adınıza. Buna göre cuma sabahı 10:30'da basın savcılığına gideceksiniz. Mahmud'un öldürülmesini müteakip yazdığınız baş makale anlaşılan dava mevzu olacak. Avukat Sadık sonra susmuş, son bir cümle eklemişti. Müthiş bir cümleydi bu, çok şeyler saklıyordu. Müsterih olun, elimizden geleni yapacağız. Hüsnü Faik haberi temkinle karşıladı, hatta güldü. Necdet'in başına gelenlerin onun başına gelmesi çok mümkündü. Dahası şimdiden kendisini elinde zeytin çekirdeği bir tesbihle bir cezaevi avlusunda 3 aşağı 5 yukarı volta vururken görüyordu. Daha gazetenin ilanlarını kestikleri gibi kağıdını keserler, çıldırtıcı vergi borçları çıkarırlardı. Bütün siyah ihtimalleri yırtıcı ve tok sesiyle darmadağın ederek Sadık Bey'e, ''Bak hele şu işe'' dedi, ''ben de kendimi ihtiyarlamış sanıyordum, meğerse ne kadar gençmişim.'' Telefonu kapadıktan sonra yazı işleri müdürü Mahmud'a haklıymışsın dedi. Mahmud pencerenin önündeki koltuğa oturmuştu. Kucağındaki kalın Maroken ciltli kitabın sayfalarını bir sağa aktarıyordu bir sola. Saklı saklı sürüp götürdüğü sesinde uğrayacağı belaları sezen, yine de yürüdüğü yolun geleceğine inancı sarsılmayan kimselerin iç aydınlığı vardı. Çarpışan kuvvetler arasında değiliz üstadım. Çarpışan kuvvetlerden biriyiz. Çarpışan memleketin alın yazısında söz sahibi olan kuvvetlerden biri. Öteki ölünceye kadar Mustafa Kemal'in ezdiğiydi. Bir zamanlar iktidarı ele geçirmiş bizi ezmeye çalışıyor. Halbuki henüz muhalefet milletvekiliyken Adnan Menderes'te Hüsnü Faik bir gece Tarabya'da Tokatlıyan Oteli'nde buluşmuşlardı. Rakı ve su bardaklarda çatlayacak kadar soğuktu. Karadeniz'den sökün eden bir yıldız kalabalığı sel gibi dört tarafı basıyor. Bundan mı nedir ortalığa gizli bir yanmış kibrit kokusu yayılıyordu. Neyi konuşuyorlar? İnsan hakları ve ana hürriyetler uğruna mücadele ettiğini söyleyen demokrat muhalefeti, birliğin daha fazla desteklenmesini. Adnan Bey gözünde siyah güneş gözlükleri, geniş yüzü ve düzgün taranmış saçlarıyla gülümseye gülümseye içkisini yudumluyor, eskimiş kadife sesiyle, "Sizin diyor karşı taraftan olmanız mevzuunda şartlar hazır olduğu halde olmadınız. Binaenaleyh ideallerimiz birdir ve aynıdır Hüsnü Faik Bey. Sizi ve gazetenizi fiilen olduğu kadar hukuken de partimize kazanırsak bu hakikatte memleketin bir kazancı olacaktır." Birkaç yıl sonra Köprülü Fuat'la bir Ankara yolculuğunda rastlaşıyorlar. Köprülü gözleri çipil çipil, üst başı savruk, dudaklarında vazgeçilmez cigarası, yemekte etle pilav arasında onun kulağına eğiliyor. "Eşeklik etme Hüsnü," diyor, "başına dert açarsın." "Başıma dert açarmışım. Açarım ihtimal. Zümre hakimiyeti ve tazyik bu mertebeye geldikten sonra eğer ciddi bir adamsam başıma dert açmak vazifemdir benim. Vazifeyi asliyemdir hem de. Ben muharrir Hüsnü Faik daima demokrasinin ve teceddüdün taraftarı oldum. Bunun icabatı tabiyesinden olarak her türlü kahru mihnete göğüs gerdim. İşgalde Ankara'yı desteklemiş olmam keyfiyeti daha az mı tehlikeliydi rica ederim. Bin netice başıma daha az mı dertli açıldı. Münif Sabri'nin alçakça katledilmesi nedir? İngiliz makamları ve saltanat polisince gazetemin baskına uğratılması nedir? Mustafa Kemal'in ufulüne müteakip inkılapçı hareket kaskadı bir tek partilikle sıklığına girince her akıbeti göze alarak karşısına kim çıktı? Bu yüzden az mı tatil neşir kararına uğradım, az mı mahkemelere düştüm? Yılmadım ama, yıldıramadılar. Ne daha öncekiler yıldırabildi ne de daha sonrakiler. Bunlar da yıldıramazlar. Sakarya Harbi'ne tekadüm eden o buhranlı günlerde ne demişti Gazi? Gazi Mustafa Kemal bir cephe dönüşü yorgunluğuna tozlu gri bir pelerin gibi sarılmış çizgilerle dolu alnında çentikli bir çelik parıltısıyla... Düşmanın demişti, hakikaten mükemmel ve kuvvetli ordularını mağlup etmek için kendimizde bulduğumuz kuvvet ve kudret davamızın meşruiyetindedir. Günlerden beri pirinç sarısı gökyüzünden hiç durmamacasına bozkıra sızan kupkuru sıcak, toprağa büyük çatlaklar çizmişti. Hava gözle görünmeyen, yalnız parmak uçlarıyla kulak içlerinde hissedilen incecik kum zerreleriyle doluydu. Hüsnü Faik dişlerinin arasında çıtırdadıklarını duyuyordu. Mustafa Kemal düşmanın ağır kayıplar verdiği Yıldız Dağı ufuklarında yankılanan top seslerine kulak kabartarak yaverinin uzattığı ateşe eğildi, cigarasını yaktı. Size dedi, terk ve tevdi ettiğimiz vedi-ai vicdaniye yalnız ve daima galip olmaktır. Ve eminim daima galip olacaksınız. Milletin esbab ve şerait-i tealisi için yapılacak hatvelerde katiyen tereddüt etmeyin. Milleti o merhale-i tealiye götürmek, dikilecek hailelere hep birlikte mani olacağız. Hüsnü Faik kalpağının altında terden ıslanmıştı. Başını eğip, evet paşam diyordu, tereddüt etmeyeceğiz. Olmadı mı? Uyandığından beri süre giden bu zincirleme çağrışmaların etki ve karşıt etkilerinden bunalmış, elleriyle yüzünü örtüyor. Bu sabah da diyor, bir tuhafım. Tuhaflığının sebebi ne? Avukat sağlığın az önce gazetenin ve başyazarının mahkemeye verildiğini söylemesi mi? Pencerelerden tozlu gri bir sütun gibi göğsüne çöküp, onu acayip bir nefes darlığına uğratan kar karanlığı mı? Belki ikisi de, belki ne biri ne öbürü, sadece son günlerin çarpıntılı yaşaması. Sadece bu heyecan onu zaten bir türlü kıvam tutmayan ihtiyar uykularından, sabah karanlıklarında uyandırıyor, Sakarya suyuyla Otina suyu arasında süvari kaymakamı Pirlebeli Faik Bey'le, Müşir Gazi Mustafa Kemal Paşa arasında böyle çarmıha geriyor. Çalışabilse açılacak, ayrıca gereği de var çalışmasının. Birlikte kaç gündür Atatürk'ün söylevinden ve demeçlerinden sadeleştirilmiş örnekler vereceklerini ilan etmiyorlar mı? Hayli eski, bir hayli ağdalı bir dille söylenmiş o devrim sözlerini bugünkü dile aktaracak olan kim? O. Hatta Kuvayi Milli Hareketi ve Müdafaa-i Hukuk Doktrini konusunda kısa fakat derli toplu bir sıra makale yazmayı, o günlerin tutumu ile ezilmiş doğulu ulusların bugünlerde giriştikleri bağımsızlık kavgaları arasındaki benzerliklere işaret etmeyi tasarlıyor. Bu çeşit kıyaslamalar halkın derinliklerinde uyuyan hürriyet sevgisini, kapı top gibi patlayarak açıldı, içeriye Süleyman adında sarışın mavi gözlü ufacık bir uçak girdi. Dehşetli gürültü yapıyor, odanın her köşesine ayrı ayrı yetişerek divanın koltukların yazı masasının yukarılarında sanki gerçekten uçuyordu. Yeni uyanmıştı ve bu sabah uçak olarak uyanmıştı, derisi gülümseyerek bir süre seyretti. Süleyman dedi, günaydın yok mu? Çocuk halının desenleri arasında bombalanacak bir şehir arıyordu. Uçaklay dedi, yine de konuşmaz. Hüsnü Faik, eyvahlar olsun dedi, şimdi ne yapmalı, uçaklar geldi. Koridordan Selma'nın sesi işitiliyor önce. Dedesi, sevme sakın Süleyman'ı sen. Sırtına bir şey giymiyor. Yatağından yeni kalktı, üşüyecek. Sonra kendisi saçlarını yumuşak bir topuz haline toplamış, gözlerinin balta girmemiş derinliklerinde solgun bir gülümseme. Telefon neydi baba? Hüsnü Faik, söylemeyeyim diye düşündü. Hiç dedi, gazetenin işleri bitmiyor ki. Selma kahvaltı tepsisini alırken Gönül'ün telefon numarasını hatırlamaya çalışıyordu. Babasının sadece çay içmiş, başka hiçbir şeye el sürmemiş olduğunu fark etti. "Bir şey yememişsin," dedi. "Ben mi? Bilmem, acıkmamış olacağım." Sonra epeyce yapma bir neşeyle kızına, "Sen işine bak," dedi, "biz Süleyman'la oynayacağız." Onlar Süleyman'la oynadılar. Selma Gönül'ü derhal telefonla arayıp bulmak ihtiyacını dün geceden beri kim bilir kaçıncı defa olarak başka bir şeyle avutmak için kahvaltı tepsisini mutfağa götürdü. Orada hizmetçiyle hiç yoktan bir iş icat ederek oyalanacağını, yemek hazırlığı, bardakların kurulanması derken daha İbrahimsiz ve Türkansız, çok daha kendinin bir ortama yerleşeceğini umuyordu. Muhtaçtı buna. Park otelin kapısında bıraktığı yaralı gergedan bütün gecesini ve sabahının şu ana kadarki bölümünü piç edip bir kenara atmıştı. Selma bir erkeğin ıstırap çektiğini düşündü mü oldum bittim bozulur. Kendisini suçlu hisseder eksiklenirdi. Hele bu erkeğin İbrahim gibi aslında güçlü ve adam akıllı gururlu olması onu büsbütün yıkıyordu. Mutfak karanlıkla düpedüz, elektriği yaktı, bardakların, çatal ve kaşıkların gümüşlü zenginliği sihirli bir çabuklukla meydana çıktılar. Musluk ve ağzından akıttığı su hastalıklı halinden kurtuldu. Buzdolabı köşede bir yerde önemli bir kuzey ülkesi gibi bembeyaz belirmişti. Selma yumuşak ve soylu güzelliğini mavi sabahlığıyla yarı yarı örtmüş, harıl harıl meşguliyetini üretiyor, hiçbir çatal sapından ya da tabak beyazlığından tavanları yüksek herhangi bir park otel salonunu hatırlamak istemiyordu. İç çabalarının boşunalığını anlamasına her seferinde yine İbrahim'in bir sözü yetmiyor mu? Bunun hayatınızı kolaylaştırdığını mı sanıyorsunuz? Geceliğin bir bardak bira olsun içmediğine, İbrahim'in pavyona gitmek teklifini kabul etmediğine sonradan üzülmüştü. İnsan hayatını istemeyerek böyle böyle zorlaştırıyordu demek. Gönül'ü aramak isteğine set çekip durması İbrahim onu aradığı zaman tekrar üzülmesine yol açmayacak mı? İbrahim onu aradığı zaman arayacak mı bakalım? Elbette arayacak. Ayrılırken ne dedi? "Sizi tekrar arayacağımı tahmin ediyorum Türkan'ın adresi için." Türkan'ın adresini Selma da bilmiyor. Ancak Gönül'e sorabilir öğrenmek için. Artık mutfakta oyalanmıyor. Her şeyi hizmetçiye bırakıp salondaki ahizeden Gönül'ü aramaya gidiyor. İyi ki aramış. Aramasaymış Gönül arayacakmış onu zaten. Türkan'la konuşmuşlar da dün söz arasında ona İbrahim'in İstanbul'da olduğundan, hala kendisiyle ilgilendiğinden bahsetmiş. Türkan çarpılmış basbayağı. Doğrusu ya bu kadar yıl sonra erkeği de kadını da böylesine alt üst eden aşk ender görülürmüş dünyada. Hem Türkan mesut sayılmazmış ki canım, kocası beceriksiz biriymiş, bir iş yapmaya kalkışmış 40 yılda bir tutturamamış. Boğazına kadar borca batmış, oturdukları evin eşyalarını hacizden zor kurtarmışlar. Böyle oldu mu talihsiz bir kadının bir zamanlar çok sevdiği, çok da güvendiği bir erkeği görmek istemesinden daha normal ne olurmuş? Selma hayretle sordu, İbrahim'i görmek mi istiyor Türkan? Gönül ağzı her zamankinden kalabalık, haklı değil mi kardeşim dedi, nerede görebileceğini sordu. Ayol ben bilsem söylemez miyim dedim. İbrahim'de konuşan Selma, ona başvurayım bir kere, bilse bilse o bilir. Ben de bilmiyorum. İşte ben söylemedim mi kardeşim onu, o da bilmez diye. Söylemiş söylemesine ya dinletememiş, mutlaka bir sonuca hemen gidilebilecek bir buluşmaya bağlamak istiyormuş konuşmayı Türkan. Onun için randevu vermiş, yarın öğleden sonra 2'de tepe başındaki Tilla Pastanesi'nde olacakmış. Hani dram tiyatrosunun karşısında şık bir yer var ya, hah işte orada. İbrahim ararsa Selma bunu kendisine derhal bildirmeliymiş. Her ihtimali hesaplamış, olur ya belki şu ara aramaz diye de düşünmüşler. Haftaya aynı gün aynı saat için aynı yerde bir randevu daha kararlaştırmışlar. Ya yarın kardeşim, ya dişim, ya haftaya perşembeye, biri tutmazsa öbürü. Telefondan sonra Selma'nın içinde bir kapı kapandı. Salon durduğu yerde daralmıştı sanki. Hiç sırası değilken gitti geyikli aynada kendini görmeden saçlarını düzeltti. Beyaz ve siyah tuşların parlak sertliğini parmak uçlarında hissederek, mevcut olmayan bir piyanoda, 3. Selim'in Suzi Dilara saz semaisinden yarım notların ağ gibi örüldüğü fevkalade hareketli bir kısmı tekrarladı. Mustafa Kemal'in Hüsnü Faik'e imzaladığı resim duvardaki yerinde çarpılmıştı, doğrulttu. Dedesinin yanından kaçan Süleyman'ı yakalayıp bağırta çağırta ceketini giydirdi. Sonunda yeniden büyülenmiş gibi telefonun başına dikildi, adeta bekliyordu. Öbür odada Mahmut Hüsnü Faik'le beraber yazı masasına eğilmişti. Omuzlarıyla büyük apartmanı ayakta tutuyordu. Dudak uçlarında birazdan başlayacak gizli bir gülümsemenin ilk belirtileri çizgi çizgi uyanmıştı. Hüsnü Faik'le ne zaman bu masanın başına çökseler, ne zaman ellerine Mustafa Kemal'in Cumhuriyet'in ilk yıllarında söylenmiş bir demeci geçse, mutlaka mütarekede Kuvayi Milliyeci bir İstanbul Telgrafhanesi atmosferine giriyorlar, Ankara'nın vereceği zafer haberlerini beklerken kendilerini hem ümitli hem korkulu gelecek tartışmalara kaptırıyorlardı. Mahmut devrimin sürekliliğine inanmıştı. Bunu geliştiği müddetçe yürüttüğü aksiyon eğrisinin daima yükselmiş olmasından çıkarmaktaydı. Bir de Mustafa Kemal'in inkılabı hedef diye gösterdiği ilerideki konağın devamlı değişkenliğinden. Parmağındaki bakır yüzüğü uslu uslu çevirerek, "Amacımız," diyordu, "Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesine çıkarmaktır. Metodumuz ilimlerin kılavuzluğu. Muasır medeniyet seviyesi sabit bir şey değil ki, yerinde durmuyor ki. Siyasi veya sosyal sahada olsun, teknik sahada olsun durmaksızın gelişiyor, değişiyor. Şu halde inkılapçıların da sürekli bir aksiyon üzerinde bulunması şart." Hüsnü Faik başka bir çizgiden sokuluyor konuya. "Evet," diyerek sokuluyor. "Evet, o öyle bir adamdı. Her an bir aksiyon üzerindeydi. Yaşadığı müddetçe klasik demokrasiyi hedef iddiaz etmişti kendine. Fakat yapamadık, yapamadılar. İkinci Harbi Umumi senelerinde rejim tek parti diktasına doğru soysuzlaştı. Bizim gibi eski inkılapçılar tehlikeli eşhas meyanına girmişti. Peşimizde adamlar dolaştırıyorlardı. Bereket versin, harp ertesinde bambaşka bir satırda ve bambaşka şartlar altında teessüs eden beynelmiler müdahasebetler, biraz da sağdan soldan bizim itişimiz, şöyle böyle bir demokrasi düzenine intikalimizi zaruri kıldı. Yoksa gerçek inkılapçılar için daha 60 sene hedef faşizan bir diktayı devirmek olacaktı." Mahmut suçlu suçlu gülümsüyor. Aslında herkesin bildiği bir gerçeği, herkese açıklamaktan utanıyor sanki. "Şimdi," diyor, "hedef aynı değil mi?" Birden ayağa kalkıyor Hüsnü Faik, yırtıcı ve tok sesiyle sırtına çizilmiş yaşlılık çizgilerinin hepsini bir anda silerek pencereyle kapı arasına gidip geliyor. "Evet, aynı hedefin peşindeyiz. Ya bu zevatın bir şahıs ve zümre tehakkümü kurmalarına fırsat vermeyeceğiz, ya da bunu başaramazsak kurdukları diktatörlüğü yıkacağız." Mahmut'u her defasında yoğun bir üzüntüye götüren soru işareti yine insafsızca kıvrılıyor. "İyi ama nasıl? Devrimci kadrolar hızını kaybetmiş, hele işçiler ve aydınlar henüz uyanmamışsa." Hüsnü Faik çok eski bir İşlip kasabasından yepyeni bir süvari kaymakamı Pirlepeli Faik Bey bulup çıkarıyor. Ellerini kalbine koyup, "Askerler," diyor, "bu memlekette meşrutiyeti de cumhuriyeti de tahakkuk ettiren askerlerdir. Bu adamlar diktatörlük temayüllerini millete cebren kabul ettirmekte ısrar ederlerse, hiç şüphesiz demokrasiyi de askerler tahakkuk ettirecektir. Çünkü askerler zadegan sınıfından seçilmemiştir bizde, halk çocuklarıdırlar. Ordumuz bir halk ordusudur, Mustafa Kemal bir gümrük memurunun oğluydu, hatırlasana." "Ne de olsa," diyor Mahmut, "ne de olsa, aydınların da bu sorumluluğu duymaları, mücadeleye katılmaları gerekir. İşçilerin, köylülerin de hatta." Hüsnü Faik Mahmut'u birdenbire gözden kaybediyor. Odasının ihtiyar aydınlığı ve her zamanki düzeni içinde gölgesini bulabilse razı. Hemen o gölgenin yanı başına oturacak, sözlerine cevaplar verecek. Fakat yok. Yine de o kim bilir hangi tartışma gecesinden kulağında kalmış sorulara karşılıklar hazırlıyor. Her an biraz daha şiddetlenen bir hareket ihtiyacıyla duvarların ve pencerelerin içinde kalmış boşluğunu bütün doğrultularda kesip biçerek kendisini yoruyor. Onları uyandırmak matbuatın vazifesidir, işte o kadar. Asıl biz münevverle amele, gençlikle asker ve bunların her birisi arasındaki irtibatları tesis etmekle mükellefiz. Zor elbet bunu yapmak, üstelik belalı. Ama büyük fedai nefsler zamanı geldi, bunlar fevkalade günler artık. Bu arada telaşla beyaz bir kağıt çekip yeni bir başyazının başlığını yazıyor. Ayak üzeri.